Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Bir salça var abi.
Doktor Jacob, daha iyi
gibi. Bütün sporların neredeyse yüzü.
Bazen zaman o kadar hızlı geçiyor ki bakar mısınız 24 saat geçmiş bile sağlık ocağından çıkalı. Geldik şimdi sesler, renkler, düşler kafesine. Hoş sohbet sokağında. Didem Güler'e Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Ak'tan da çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık 1 saat boyunca. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Çift 0 90 533 940-0737 ise WhatsApp hattımız. Eğer mesaj atmak isterseniz buyurunuz, adresimiz bu. Ve Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebiliyorsunuz. Yok ben televizyon karşısındayım diyorsanız da kablo TV olabilir, uydu TV olabilir. Kumandanızın radyo seçeneklerine basın. TSR Türkçe'yi mutlaka bulacaksınız. Ve Dijitürk platformunda da 423 bizim adresimiz. Güzel bir sohbet olacak bugün. Sesler, düşler, renkler kafesinde sanat üzerine konuşacağız. Biz Doktor Göksel Bayan ve aynı zamanda Atilla Şankon'un yanı başımızda olacak. Bu sohbete başlamadan madem sanat dedik o zaman bir sanatçı sesiyle başlıyoruz. Feridun Düzar söylüyor. Beni bırakma.
Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça üzüm düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım, çoğalır sesim. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar, la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Beni bırakma. Kimsenin her şeyi olamazmış. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsin, kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar, la la, la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Beni bırakma. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar.
dinleyenlerimiz, sanat sanat için mi yoksa toplum için mi? Hala zaman zaman gündeme gelen bu tartışma süre dursun şöyle. İnkar edilemez bir gerçek var ki sanat insan için. İster sanat icracısı olsun, ister sanat alıcısı olsun, herkese iyi gelen bir yanı vardır sanatın. Biz sanatın insan psikolojisine etkisinden konuşacağız. Doktor Göksel Bayan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, psikiyatrist Doktor Göksel Bayan'la birlikte yanı başımızda Atilla Şenkon var, yazar. Atilla Bey'le de bir başka telifler üzerine konuşacağız ama elbette sanat deyince edebiyat da aklımıza geliyor. Mutlaka bu sohbetler içinde sizin sesiniz olacak. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, sanat sanat için mi, toplum için mi? Çok uzun yıllardır konuşulan, gündemde olan bir konu ama evet, insan odaklı yaşamayı eğer siz göz önüne alıyorsanız sanat gerçekten insan için olmalı. Siz de insanlar için çalışan bir doktor olarak siz sanatı hayatınızın neresine koyuyorsunuz Göksel Hocam? Evet.
Kendi adıma bireysel olarak söylersem birkaç yere koyuyorum. Hani bunlardan bir tanesi evet, iyileştirici gücünden yararlanarak yani sanat terapisinin, sanatla kendini ifade etmenin gerçekten bir sürü hastalığın ya da bir sürü sıkıntının sağaltımında işe yaran kısmıyla kullandığımız, çok sıklıkla kullandığım bir kısmıdır. Bunun dışında ben tesadüfen aslında bu ikisini beraber de yaşamış birisiyim. Uzunca yıllar eğer denilebilirse tiyatroyla yakın ilgim oldu. Evet. Hani TRT'nin de bir dizisiydi o zamanlar. Uzunca yıllar bir dizide oynadım.
Evet.
Ve aslında başlangıçta oranın yazarlığını yapıyordum. Ben şeyi seviyorum aslında o anlamda. Sanatla psikiyatriyi bir araya getiren ya da yazmayla senaryoyla psikiyatriyi bir araya getiren şöyle bir şey var. Aslında oralarda karakterler oluşturuyoruz.
Değil mi? Şimdi onu düşündüm. Bir Ferhundan onlara şöyle bir gittim. Evet. Oradaki karakterler gözümün önüne geldi. Her birinin başka işleri var ve bir taraftan başka psikolojileri, başka bir yapı içerisindeler. Onların içinde gezini verdim şöyle
birazcık.
Çok, ama yazmak çok keyifli olmalı o anlamda.
Çok keyifli hikayeleri vardı onların. Hani bir taraftan o karakterleri oluştururken kişilik yapılarının neler olur, bazen böyle hastalıklı süreçler nasıl işlenebilir ya da bunlar nasıl dramatize edilebilirler diye yazarlarla uzun uzun diye konuşmalarımız. Onların haddimse danışmanlıklarını yapıyordum ama zaman içerisinde hadi gel dediler birini. Konular birazcık tıkanmaya başladığında dediler ki gel bir şey yapalım, bir yer bir şey bulalım. Dedim ki birini hastalandıralım. Nasıl yapalım? İşte karakterlerden. Bipolar yapalım. Melek ablayı.
Ay çok tatlı.
Melek ablayı. Dedim ki Melek abla ne yapalım? Bipolar yapalım. Biz Melek ablayla çalışmaya başladık. Uzun uza diye abla işte bunun karakteri, hissedişi böyle. Davranış boyutunun iki kısmı böyle. Bunun yüze yansıyan kısmı böyle. İlişkilerdeki kısmı. Uzun uza diyor. Çok da keyiflidir. Ve ondan sonrasında hani dediler ki buna psikiyatrist lazım. İşte o zamanlar
o benim işte.
Sevgili Tamer psikiyatristi oynuyordu ama dediler ki aileden psikiyatrist olmaz, ahlaki olur. Dışarıdan bir psikiyatrist bulmalıyız. Hadi Melek ablayı bir psikiyatrist bulalım. Onun yüzden öyle bir diziye girmişliğim vardı. Sonrasında tiyatro psikiyatriyle ilgili ben ilişkilerimi çok ilerlettim. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu çok uzun süre çalıştım. Uzunca süre Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro bölümünde özel öğretim görevliliği yaparak tiyatro ve psikiyatri dersleri anlattım.
Çok güzel.
Sıkıntıların, psikiyatrinin çok yakın bir bağlantısı var. Zaten hep oradaki şeyler derslere girerken de söylüyordum. Hep böyle kafamda yıllardır böyle bir ders anlatırsam bir yerde bir tiyatroculara hitap etmem gerekirse bunu mutlaka söylemem lazım dediğim bir şey vardı.
Nedir?
Ben Freud'un Sofokles'e borcunu ödemeye geldim. Evet, Freud aslında Sofokles'e çok borçlu. Yani üstad işte psikanalitik kuramı yayınlarken işte Oidipus'tan, Elektra'dan, o süreçlerden, Antik Yunan tiyatrosundaki kahramanlardan çok etkilendi ve çok da insanların halen bana kalırsa ciddi derin entelektüel kapasitesi olmayanların bile zaman zaman bildikleri kısmı neredeyse buradan doğrudur. O yüzden çok keyifli bir şey. Yani sanat ve psikiyatriyi bir araya getirmek, ruh sağlığını bir araya getiriyor olmak. Çünkü oradaki süreçleri tarif etmek gerekiyor bir de. Zaman zaman insanları düşündüren, kendisiyle ilgili bir şeyler bulduran o sahnedeki birileriyle. Şimdilik sadece tiyatrodan bahsediyorum ama edebiyatın, resmin, heykelin de böyle tarafları var. Oralarda bir yerde siz kendinize daha çok şey
görüyorsunuz. Görüyorsunuz orada o sahnede değil mi? Tabii. Yani o oyuncuda, o karakterde.
Ve bunlar ne kadar sizin görebildiğiniz şeyler haline dönüştürülebilirse o kadar başarılı bir şey haline dönüşüyorlar. Ve hani bütün bunların içerisinde de zaman zaman ders anlatıyor olmak, bazı oyunlara danışma vermek, tiyatrolarında. Gerçi herhalde pandemi nedeniyle çok uzun zaman oldu en sonuncu yapıl, ama böylesine danışmalar vermek, o süreçleri anlatmak, sahneye nasıl projekte olacağını söylemek, bu sanatla sıkıntıların ya da ruh sağlığının bir ilişkilerinde bir tanesi. Mesela resim ya da heykelle de ilgili çok keyifli alanlardır. İnsanın kendisini daha bir şekilde tabii ifade edebilme. Hani sözel ifade becerisi her zaman çok yoğun olmaz insanlarda. Hele kaygınız, endişeniz, korkularınız çok büyükse ya da onun bilinç düzeyine çıkması çok zorluyorsa sizi. Çünkü o hale katlanamayabilirsiniz. O nedenle bunu zaman zaman o bilinçaltı süreçleri başka şeylerle ifade edebilme şansınız olur.
Resim bu konuda. Heykel dedi.
Evet, resim, heykel çok sıklıkla kullanılan
seramik
şeylerdir.
Değil mi?
Evet.
Çok acayip,
evet. Yani insan nasıl hani birçok dinleyicimiz şimdi kendi kendine hissediyordur. Hani kendisi çamurla oynasa bile çok keyif alır. Kaldı ki onun bir de estetik kaygılarının ya da keyifli bir şey üretmenin kısmını da ekleyin ona. Evet. Çok sağlatıcı bir tarafı var. Ama mesela biz ilk bölümüyle ilgili söyleyeyim. Teşhis için de kullanıyoruz zaman zaman.
Teşhis için.
Evet. Daha çok çocuklarda ama erişkinlerde de olmak üzere. Yurt dışında bir süre çalışmıştım. Budapeşte'deki üniversitede. Orada bayağı bir birim olarak kullanırdık. Özellikle resimle ilgili olan kısımları hem terapide hem tanı koyulması ile ilgili. Bilinçaltı çatışmaların, bilinçaltı korkuların, endişelerin ya da zaman zaman hazların oraya projekte edilmesi, yansıtılması çok daha kolay oluyor. Yine çocuklar çok çıplaklar.
Çocuklar evet.
Çok çıplaklar. Onlar herhangi bir korkuları ya da kaygıları ya da o sırada seyirler için çatışma oluşan bir alanla ilgili resmetmek konusunda büyükleri oranla daha becerikliler.
Ama yetişkinler daha zor olmalı değil mi? Onları
evet.
Çözebilmek.
Oralarda yine bir işte bilincin, o yasakların, günahların, ayıpların oluşturduğu bir bariyer var. O bariyer zaman zaman o ifade etmeye bir miktar engel olabiliyor ama siz güvenli ilişki kurduysanız aslında oranın böyle herkesin tarafından işte kendisini ifade etmenin bir yol olarak seçilebileceğini, güvenli bir alan olduğuna dair bir kısım oluşturabilirseniz orada biz birçok korkuyu, birçok kaygıyı çünkü artık bu
hani, teşhisten bahsediyoruz
evet,
değil mi hala Gözler
tabii,
Hocam?
Freud zamandaki gibi işte yıllarca süren hipnozlar, işte uzun uzun diye bilinçaltını tekrar oraya çıkartmalar, bunlar artık böyle zamanlarımız yok. 21. yüzyıl tedavi içinde, tanı içinde bu kadar zamanları olmayan şeyler, kaldı ki birçok tıp branşı da zaten artık bu kadar uzun uzun teşhis için zaman harcamıyor. Bu konularda bizi çok işimizi kolaylaştıran bir tarafı. O çatışmalarını bulduğumuzda daha sonrasında bunu nasıl çözeceğimiz konusunda kafa yorarak ya da bu çatışmayı daha sonra sözelleştirmesine destek olarak cesaretlendirerek, yüreklendirerek o zaten oradan bir yerden çıkmaya başladığı andan itibaren aslında çözüm için ciddi mesafe kat etmiş oluyorsunuz.
Mesela Göksel Hocam hangi hastalıkların teşhisinde siz sanatı kullanabilirsiniz? Şimdi bunu düşünüyorum. Çocuk için pek çok hani psikolojik boyutu olan olayı orada çözümlemek bir resimde ya da bir heykelde işte bir hamurla oynayışı, bir kale yapışı bilmem bunların hepsini anlayabiliyorum
aslında
da
bütün,
yetişkinin
bütün gruplardaki...
nasıl yapacak?
Bütün hastalıklarla ilgili yani.
Mesela diyecek ki ben yani ben hiç resim çizmeyi bilmem ki hocam diyecek. Siz
tabii,
bir şey çizin diyecek.
Zaten orada istediğimiz ben de onlardanım. Yani ben de o çöp adam biraz zor çizenlerdenim.
Ha, evet evet ne yapacağız
ama,
o zaman?
Hani bizim zaten derdimiz oradaki desenin kendisi değil.
Değil.
Yani işte aslında her grup hastada yani psikotik hasta grubunda da yani oturup gerçekten oradaki hani algısını bozan şeyleri, onu korkutan, kulağına gelen sesler, gördüğü görüntüler, işte zaman zaman ona emir veren düşünceler, bütün bunu ya da oradaki garip düşünceler, korkular, endişeler, takip edilme korkusu, zarar görme korkuları, bunları oralarda bir yerde herhangi bir figür olarak, herhangi mesela hani daha yüksek dağlar mesela ya da daha güneşli bir hava, yani mesela bipolar bozukluğun özellikle manik evresinde bir resim görün, o kadar canlıdır ki renkler çok canlıdır. İşte desenler çok büyük büyüktür, keyiflidirler hepsi.
Evet.
Ya da o dönemde müzik yapmak, yani müzikle ilgili olan kısımlarında öyledir. Çok coşkulu bir müzik vardır.
Rock mesela.
Evet, acayip böyle hani hakikaten hem volümü yüksektir hem duyguları çok yüksektir. Çok insanı eğlendiren şeylerdir. Ama mesela hani bipoların depresif döneminde çok daha dingin, daha çökkün bir şey. Biz bunları hani tanı anlamında kullandığımızda kaldı ki tanı koyarken avantajımız şu, hem müzik için hem resim için hem heykel için bunu teşhis koyarken ki o boşaltmalar, o tarif etmeler aynı zamanda oranın boşalması işi gördükleri için temizleme de işlevi de görüyorlar. Yani teşhis koyarken bir taraftan sağaltımı da yapıyorsunuz ve çok cazipler.
Evet.
Yani bunlar değer yargısı yüklü o kadar çok tedaviden uzak şeyler ki, mesela psikiyatri çok tedavi kullanmış. Yani şimdilerde çok nadiren başvurduğumuz ya da işte zaman zaman görüntü olarak psikiyatri hep böyle çok etiketleyen işte o elektroşok tedavilerinden tutun. İşte hani zaman zaman işte bir antipsikiyatri tarafından çok sık seslendirilen işte ilaç teknolojisi, ilaçların etkileri, yararları, zararları ile ilgili sorgulanırken, hani güzel sanatların birçok dalı ile ilgili yaptığınız çalışmaların tamamı bu bahsettiğiniz etiketlenmeden nasibini almazlar. Hatta insanların kendini çok daha iyi hissetmelerini, böylesine bir tedavi çok daha yakın dolaşmaya, bir de terapistle hasta arasında güvenli ilişki kurmayı sağlamak konusunda çok cazip yöntemler.
Örneğin siz bir psikiyatristin ve işte örneğin odanıza geldiği bir sorununu size anlatırken siz bir taraftan böyle bir müzik açar mısınız hafiften? Yoksa ben hiç kullanmaz mısınız?
Nadiren kullanırım. Nadiren kullanırım. Bazen bazı grup hastalarımızı, yani eğer o günün üst üste alacağım seansları bu bahsettiğim süreç için uygunsa ama. Yani çünkü zaman zaman takdir edersiniz ki biz sorunları ya da ısrarı seçemiyoruz. Yani öylesine ciddi bir sorun ve bu sırada müzikle karşılaşmak konusunda ciddi uzak durmanız gereken bir kayıp üzerine konuşuyorsanız çok daha zordur. Ama geri kalan tarafta bir miktar daha dingin, bir kaygı bozukluğunda yavaş yavaş artık böyle sizinle güvenli ilişki kurmuş, kendini dinlendirmeye başlamış, sakinleşebilmiş birilerinde çok işe yarayan bir durumdur.
Evet, evet. Yani hep bana öyle ortamlar böyle daha yumuşak, daha samimi gelmişti. Evet. O yüzden
filmlerde daha çok oluyor ama.
Öyle olabilir. Gerçek hayatta bu değil. Atilla Bey, siz peki yazarken kullanıyor musunuz? Yani siz bir sanat eseri ortaya koyarken sanattan faydalanıyor musunuz?
Elbette. Özellikle müzikten çok yararlanıyorum. Her romanımda, her öykümde bir kere mutlaka dinlediğim bir şarkı vardır. O metnin ruhuna uygun. Sonra da o dinlediğim müziği, şarkıyı, şarkıcıyı, hatta o metinde anarım. Ve bu hoşuma gider. Sözgelimi hoş bulduk hayata ilham olan şarkı kimseye etmem şikayetti. Hep Müzeyyen Senar dinleyerek yazmıştım o romanı. Sonrasında romanın içinde de kullanarak Müzeyyen Senar'a bir selam yolladım.
Çok güzel.
Tabii sanatın her alanı birbirini besliyor. Yani fotoğraf görsel olarak besliyor bizi, müzik başka türlü duygularımıza sesleniyor, resim keza yani o renklerin canlılığı, sizin az önce söz ettiğiniz gibi bazen coşturucu yanı, bazen ince bir hüzünle kalbimizi şöyle yarıp geçmesi filan. Ama yararlanıyorum. Müzikten özellikle çok yararlanıyorum ve metne çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bazen hani yazdığım metnin ruhuna göre müzikler seçip dinliyorum. Bu sizin az önce söylediğiniz gibi bir rock müzik de olabilir. Bazen hani biraz daha sessiz, sakin akan bir dereye benziyorsa o metin, daha ağır şeyler dinlerim hiç kuşkusuz. Ama bazen tam tersi olur. Yani dinlediğim bir müzik beni tetikler ve onunla ilgili bir metin yazmaya da başlayabilirim.
Evet. Peki şey olur mu? Zaman zaman hakikaten çok bunaltıcı, çok daraldığınız bir yerde, hani böyle sıkışmış hissettiğiniz bir yerde dinlediğiniz bir müzik sizi oradan çıkartır mı? Mesela böyle bir tarafı da var.
Elbette. Kurtarıcı yanı da var. Evet. El uzatan, oradan çeken bir yanı da var ama müzik zaten benim hayatımda hep oldu. Yani çok küçük yaşlardan beri iyi bir dinleyiciyim.
Çok güzel.
Hatta zaman zaman belki haddimi aşarak böyle bir cesaretle söylediğim zamanlar da olur.
Hepimiz gibi.
Şikayetçi olan da duymadım sanırım. Hani iyi bir dinleyici olduğum kadar iyi bir solistim
de. Da. Evet. Harika, harika. Söylemek de bence çok keyifli. İnsanı
eşlik etmeyi severim yani.
Harika. Şimdi evet, yani siz yazarken dinliyorsunuz ama ben sanatın hani o kadar çok dalı var ki, işte edebiyat bunlardan birisi ama bunu yaratan bir kişinin beslenmek anlamında, yani size fikir sunması anlamında diğer sanat dallarından, işte bir fotoğraf sergisi örneğin sizi cezbeder mi?
Etmez ya da olur mu?
Heykel ya da işte yazmak dışında şu sanatı da ben icra ediyorum diyebileceğiniz bir branş var mı?
Yani profesyonel anlamda elbette hayır.
Mesela resim de yapıyor olabilirsin.
Ama evet, yani mimar olduğum için çizimim iyidir. Yani
işte,
ben hep
daha ne olsun?
Eli kalemle doğmuş çocuğum derim
yani
kendime.
Yani Göksel Bey'le benim çöp adamdan başka bir şey olmasın ikiler değil mi?
Tabii daha teknik çizimim daha iyidir hiç kuşkusuz. Ama serbest el çizimlerim de gördüğüm bir şeyi çizme konusunda iyi. Halam mesela çok iyi yağlı boya resmi yapardı. Belki ondan gelen hani genetikte bir şey olabilir. Onun için resme yatkınlığım da oldu. Az önce söz ettiğim gibi müziğe de bir yatkınlığım oldu. Hatta tiyatroya da bir yatkınlığım oldu. Ha. Bir dönem Ankara Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bünyesinde Ankara Çocuk Tiyatrosu vardı. Orada Salih Kalyon'la Bir Şeftali Bin Şeftali, Küçük Karabalık falan gibi Behrengin oyunlarında da rol aldım. Ama bunların hepsi tabii özellikle tiyatrodan söz ediyorsak daha grup işi. Yani daha ortak çalışma isteyen şeyler. Sonrasında hayat başka şeyler araya girince böyle çok ortak çalışmalara izin vermiyor. Yani daha bireysel olmak, işte sadece kalem, kağıt ve benim aramda gecenin geç saati yapabileceğim bir dal olduğu için belki edebiyata yöneldim.
Evet, çok güzel. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, sanatın insanı iyileştiren bir gücü olduğunu Göksel hocamız söyledi. Acaba biz tedavi anlamında şu art terapi dediğiniz şey var ya hocam. Evet. Ya bu çok çok başlıklı bir konu mudur yoksa bir genel bir başlıktır? Bize biraz detaylandırabilir misiniz art terapiyi?
Tabii ki. Art terapi aslında sanatı tedavi amacıyla kullanım. Yani sanatın herhangi bir, güzel sanatların herhangi bir dalıyla ilgili bizde çok daha yaygın olanı ya da işte bizim eğitimini verebildiğimiz ya da işte birazcık daha uygulamada kullanabildiğimiz psikodrama ağırlıklı olarak.
Psikodrama.
Evet, psikodrama bireysel yapılabildiği gibi grup psikodramaları da yapılabilirler. Grup psikodramalarının gerçekten insanların kendilerini ifade etmeleriyle ilgili zaman zaman korkularıyla ya da yüzleşebilmek, aynı zamanda güven duygusunu oluşturabilmekle ilgili ciddi egzersizleri var. Ve insanlar gerçekten o süre içerisinde hiç kimseye güvenemezken bulundukları gruba ait bir süre sonra güven geliştirdiklerini, kendilerini çok daha rahat ifade ettiklerini, o beden dillerini çok daha bıraktıkları. Mesela şöyle egzersizler var, ben hatırlıyorum.
Bireysel çok merak ettim hocam.
Bireyselde beden dilinizi nasıl kullanabildiğinizle ilgili. Şimdi burada bizim ağırlıklı olarak mesela orada müzikle bir araya getiriyoruz zaman zaman.
Tamam.
Şimdi düşünün, elinize bir herhangi bir enstrüman veriyoruz ya da bir vurmalı. Vurmalıyla başlayan. Peki. Ya da işte elinizde bir eşarbın olduğu ya da buna benzer bir yerde oturup o temponun kendisine göre bedeninize şekil veriyor olmak. Başlangıçta tek başınıza bu. Bazen sizin için hani öncelikle büzülmüş, işte kenarda bir yerde kalmış birisiyken bir süre sonra yavaş yavaş o müziğin ya da o ışığın etkisiyle, ışığı açmak ya da kapatmak etkisi, yavaş yavaş daha rahatlayan, daha gevşeyen, ayağa kalkan. Bu eğer bir kaç kişinin eklenmesiyle olduğunda, mesela şöyle egzersizler var. Yani söz gelimi buna katılan birini, illa hasta olması da gerekmez, bir psikopatolojisi olması da gerekmez. Zaman zaman sağlıklı insanların da kendilerini daha iyi hissetmeleri için kullanılabilir bir şeydir. Siz 6 kişilik bir grubun ortasına kaldığınızı düşünün. Şimdi güvensiz birinin orada kendini hiçbir şey olmaksızın arkaya bırakabiliyor olma ihtimali yoktur. Ama o gruba bırakırsınız bir süre sonra. Rahatlıkla atarsınız kendini. Tutar o grup sizi. Hayatın içerisinde birilerinin sizin ihtiyacınız olduğunda birinin tutabileceğine dair duygunun bedensel bir projeksiyonu gibi düşünün bunu. Bir süre artık sonra güvenilebilir. İnsanlar güvenilebilir şeylerdir. Ben birilerine güvenebilirim duygusu gelmeye başladıktan sonra artık siz verileri öyle topluyorsunuz. Herkesin korkan, endişelenen, her an hayal kırıklığına uğratan, sizi terk eden, kaybedeceğiniz birileri olmaktan çıkıp o bireyler artık güveneceğiniz, düşme ihtimaliniz olduğunda sizi tutabilen ve hani dinleyebilecek birilerine dönüşmeye başlıyorlar. Siz de insanlara bakarken böyle bakmaya başladığınız andan itibaren daha çok şey buluyorsunuz. Bu ilişkilerdeki güvenilirliği arttıran şey, insanları iyileştiren, özellikle dediğim gibi birçok branşta, birçok hastalık tedavisinde kullanılabilir ama daha çok kaygı bozukluklarında.
Psikodrama.
Evet. Daha çok kaygı bozukluklarında kullandığımız bir şey. Özellikle hani fobik bozukluklarda, obsesyonlarda, zaman zaman anksiyete bozukluklarının her dalında, panik bozukluğuna dahil olmak üzere hepsinde çok işe yarayan bir tarafı vardır. Çünkü bu sırada zaman zaman hele hele bunların grup olanların başka bir cazibesi daha var. Çünkü burada yalnız olmadığınızı da öğrenirsiniz.
Evet. Peki o gruptakiler, Göksel hocam, her biri sizin mesela danışanız ya da benzer rahatsızlıkları olan insanlar mı? Yoksa bir kişi için o grubu mu oluşturuyoruz?
Teknik olarak iki ayrı kısmı var aslında. Kapalı gruplar dediğimiz gruplarda. Evet, bu. O grup hep öyle çalışır. Yani mesela 12-18 seans boyunca hep öyle çalışır. Ya da açık gruplarımız var. Zaman zaman girip çıkan, yine hastaların girip çıktığı, onu gruba tanıştırdığımız, yavaş yavaş gruba dahil olmaya çalıştığımız. Yani teknik olarak her ikisi de var. Yani sadece bir tanesi değil.
Anladım. Şimdi ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde de işte örneğin Türk sanat müziği dinleterek tedavi edildiği. Kaldı ki Osmanlı zamanına baktığımızda ta çok geçmişe gittiğimizde yine müziğin şifasından faydalanıldığını biliyoruz. Tasavvuf müziği de öyle. Peki o alandaki tedaviler gerçekten işe yarar mı?
Evet. Şimdi birazcık Şöyle bir şey, aslında 21. yüzyılda birazcık şöyle şey kaybettik, orada cephe kaybettik. Evet. Çünkü takdir edersiniz ki 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki dönemlerde elimizde psikiyatri ve tedavi ile ilgili çok fazla enstrümanımız yoktu. Hani zaman zaman o müzik de bu enstrüman ya da müzikten de yarar görebilir miyiz? Zaman zaman denemeler ve hakikaten insanları çok dinginleştiren, çok sakinleştiren, hatta zaman zaman hani gebelerin bile dinledikleri müzikleri bile ayarlamaya çalışan hani merkezler var.
Tabii tabii, haklısınız.
Yani işte sürekli Wagner dinleyen bir annenin çocuğuyla oturup da Bach ya da Mozart dinleyen bir annenin çocuğu arasında bir fark olup olmadığına dair bir araştırma okumadım. Ama hani kabaca bunları bile önemseyen ve bu konuda hassasiyet gösteren bireyler var. Ama onun yanı sıra gerçekten geri kalan tarafta sedasyonu sağlamak, sakinleştirmeyi sağlamak için çok ciddi bir katkısı var. Tedavi derseniz hani herhangi bir hastalığı tedavi etmek boyutunda bir şey söyleyemeyiz. Yani böylesine birebir karşılaştırmalarımız yok. Ama gerçekten daha dingin, daha sakin. Hem yaklaşım olarak hem kendi hastalığına hem durumuna daha yaklaşmanın sakinliği işi çok kolaylaştırıyor. Tedavi kolaylaştırıyor ama daha evvelden hele Osmanlı döneminde ya da eski bir miktar daha depo hastanelerinde çok yaygın kullanılan bir yöntemdi. O dönemlerde dediğim gibi hani elimize yeterince farmakolojik ajanlar yoktu. İşte diğer kan yöntemler yoktu. Haklısınız. Bu da sakinleştirmek için insanların denediği yollardan bir tanesi. Çok da iyi yanıtlar alındığına dair edebi metinler var elimizde.
Anlıyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz devam edeceğiz sohbetimize. Psikiyatrist Doktor Göksel Bayan ve Atilla Şenkon'la. Ama güzel bir şöyle küçük bir şarkı dinleyelim. Seveceğinizi düşünüyoruz biz. Zuhal Olcay'ın o güzel sesi dinlendirir sizi. Çaresizim.
Çaresizim, çaresiz.
Sesler, renkler, düşler. Seslerinde, renklerinde, düşlerinde insana iyi gelen yanı vardır. Tıpkı sanat gibi. Peki bir yazar acaba neden yazar? Para ve şöhret için mi yazar? Bunlar da hiç fena değil aslında, para ve şöhret, ama öldükten sonra bunların değeri mutlaka kalır. Ve yazarların ölümlerinden sonra arkalarında bıraktıkları eserler onlara ne olur? Onlar tekrar yayınlanmalı mı? Geride kalan eserler ölmüş yazarın aslında hala yaşıyor olması demek. Bir de tabii bunu yayınlamayın dedikleri var, yapmayın dedikleri var, ama işte o noktada acaba emaneti olan çocukları bu iş yapılsın dediğinde o iş yapılıyor ve o yazarın sözleri bir hiç mi çöp mü oluyor bilmiyoruz. İşte Atilla Şenkon da bize bu konuda yardımcı olacak Göksel Hocam. Bakalım bir yazar niye yazar? Önce oradan
hassas
başlayalım.
Hassas bir konuyu konuşacağız. Şimdi para ya da şöhret için mi diye okuduğunuzda güldüm. Gitmiştir yayında bizi dinleyenlerin kulağına da. Yani para için yapılacak bir şey değil bu.
Yazmak.
Bir kere. Evet, yazmak öyle bir şey değil.
Ama çok yani, satıyorsa kitapları.
Birkaç kişiye evet nasip olan bir şey bu. Türkiye için konuşuyorum. Yani dünyada daha farklı bir yeri var ama yani Türkiye'de ne yazık ki eğer çok çok fazla satmıyorsanız çok fazla telif geliriniz yoktur. Ve ne yazık ki çok has edebiyatta fazla satmaz. Yani çok satmanın belli kuralları var. Çok satar olmanın belli kuralları var.
Mesela nedir? Türkiye'de çok satan nedir? Sizin öyküleriniz çok satmıyor mu örneğin?
Fena bir okurum oluşmadı. Yani evet. 30 küsur yıldan söz ediyoruz şimdi. İşte 11. kitabım çıkacak. Hatta eli kulağında belki yayından çıkınca doğum gününü kutlayabiliriz.
Evet.
Büyük bir olasılıkla önümüzdeki buluşmamızda kitabım çıkmış olacak.
15 gün sonra yani.
Evet, o kadara kalmayacak bile. Zor çok zor bir soru sorduğunuz şey. Yani
nedir işte
kolay okunabilmesi. Günün rüzgarı nereden esiyorsa o rüzgarı arkanıza alma. Nabza göre şerbet verme diye güzel bir deyimimiz vardır mesela Türkçede. Biraz bunu gözetiyorsanız o zaman daha çok satıyor olabilirsiniz.
Mesela romantik kitaplar.
Bir kere romantik değil de tikini atalım. Roman çok satar.
Roman
yani
satar.
Öykü yazıyorsanız daha az bir okura razı olmalısınız. Anladım söylediğiniz de ben hani romana çevirdim onu. Tamam. Çünkü şiir yazıyor mesela daha az satarsınız. Şiir her zaman daha az basılır, daha az satılır. Çünkü daha zor anlaşılır. Evet. Yani böyle baktığınızda işte öykü şiirden bir adım önde gibi görünür. Hatta kardeş gibilerdir. Çünkü az sözle çok şey ifade etme vardır her ikisinde de. Daha çok imge gücüne dayanır metinleriniz. Öykü de zor anlaşılır. Hatta zor yazılır yani. Şiir kadar zor yazılır ama yine daha az satar. Çünkü okurdan bir çaba gerektirir. Yani en az yazar kadar yorulmasını bekler öykü türü okurun. Okurun da şimdi o kadar çok sabrı yok aslında. Yani daha kolay okuyup daha kolay kavrayabileceği, hatta okuduktan sonra üstüne düşünmeyeceği, unutacağı metinleri. Yani şimdi roman deyince onu küçümsüyor gibi olmayalım. Yani roman türü de kendi içinde çok zor, saygınlığı olan bir tür hiç kuşkusuz. Eğer bütün bu söylediğimiz ölçütler göz önüne alınarak yazılıyorsa. Yani edebi bir metin olacak, okuru da biraz kendine katacak. Belki zor anlaşılabilen bir yanı da olacak. Yani okurdan da bir şeyler bekleyecek. Böyle bir romandan söz ediyorsak onun da yine okuru biraz okur sayısı düşüktür. O anlamda hani çok fazla para getiren bir iş değil. Önce ona bir güldüm.
Siz ne zannediyorsunuz? O zaman yazar neden yazar dedik ama.
Yazar aslında yazar niye yazar?
Siz niye yazıyorsunuz?
Ben niye yazıyorum? Ben yazmayı çok sevdiğim için yazıyorum. Öncelikle ben kendim için yazıyorum. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Hiç ödün vermeden, yani çok da fazla öyle okuru, edindiğim okuru da hatta düşünmeden yazıyorum. Önce benim içime sinmeli yazdığım bir metin yayın evime teslim ederken. Ondan sonrasını çok umursamıyorum.
Siz o rüzgarı sırtınıza almak istiyor musunuz?
Hayır. Değil. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bildiğim doğrulardan hiçbir zaman ödün vermedim. Bu uyumu da severim. Sonrası zaten bütün sanat dallarında öyle değil midir? Zamana kalır. Yani görece bir işle uğraşıyoruz. Bu bir resim sanatında da öyledir. Yani yağlı boya bir tabloya iki kişi bakar. Birisi çok beğenir. Öbürü hiç beğenmez. Hatta küçümser ve bunu ben de yaparım der. Öyledir. Yani müziği dinlediğinde aynı karşılığı etkiyi verebilir. Edebiyat da böyledir. Yani herkes herkesi sevmek, herkes herkesi anlamak, beğenmek zorunda değil. O yüzden önce benim içime sinmeli. Ondan sonra da benim kemikleşmiş o okur kitlemi yanıltmayacak bir metin olmalı o artık. Yani benden ne bekliyorlarsa ben onlara onun biraz daha iyisini vermeliyim her kitapta. Benim kendi içimdeki koşturma çabam bu. Yayına girerken yıllardır tartışılan bir şeyden söz ettiniz. Sanat sanat için mi yoksa sanat toplum için mi diye. Aslında bu noktada şeye de geliyor. Sanat ticaret için mi? Sorusu da girerse bir üçüncü olgu olarak o zaman işte yanıtı başka türlü aramaya başlarız. Ve dediğiniz tehlike işte ölmüş bir yazarın yapıtı nasıl değerlendirilmeli burada başlıyor. Çok büyük bir rastlantı aslında. Buraya ben çok büyük bir heyecanla geldim. Kendi kitabım çıkmış kadar büyük bir heyecanla geldim. Çünkü Kolombiyalı büyülü gerçekçilik akımının babası dediğimiz yüzyıllık yalnızlık dersek zaten bütün dinleyenler hemen anlayacaklar. Gabriel Garcia Marquez'in ölümünden 10 yıl sonra bugün bütün dünyada ve Türkiye'de aynı anda bir romanı yayımlandı. Adı da Ağustos'ta Görüşürüz. Şimdi nasıl oluyor diyeceksiniz. 10 yıl sonra Marquez'in nasıl romanı çıkabilir? Marquez'in çocukları Rodrigo ve Gonzalo Garcia imzalı bir ön söz var kitabın başında. Diyorlar ki Marquez'i 86 yaşında kaybettik ama yaşamının son 10 yılında biraz böyle hafıza kaybı, unutkanlık. Siz varken bunlardan söz etmek bir tuhaf ama belki hani Alzheimer başlangıcı mıydı bilmiyorum rahmetli. Unutmayla ilgili bir şey vardı adamcağızın. Ve romanı o şekilde yazıyor. Sonra da içine sinmiyor. Ve diyor ki Gabo, ona Gabo der Latin Amerikalılar. Bu kitap işe yaramaz. İmha edilmesi lazım. Bu çocuklarına söylediği kendi sözleri. Ve sonra işte romanı tamamladıktan sonra ölüyor. Yalnız çocukları tabii imha etmeye elleri varmıyor, kıyamıyorlar. Bu da güzel bir şey aslında yani değil mi? Bir babanın arkasından hemen her şey toplanıp yakılıp yıkılıp atılmayacağı gibi eserini de atamıyorlar. 10 yıl geçiyor aradan. Sonra tekrar okuyorlar ve romanı beğeniyorlar. Ve diyorlar ki babamız belki de unutkanlık hastalığına tutulmuştu. Belki artık zihni çok iyi çalışmıyordu ve o yüzden bu metni önceki yazdıklarının daha gerisinde gördü. Ama bize hiç öyle gelmedi. Yani gayet pırıl pırıl bir Marquez metni. Ve eğer bu yayınlanırsa okurlar bunu beğeneceklerdir. Onun üzerine evet yayın evine teslim ediyorlar. Sonunda da özgeçmişin şöyle bir şey var. Diyorlar ki böylece bir ihanette bulunduk. Bunu biliyorlar yani. Ve okurların alacağı keyfi diğer tüm görüşlerin üstünde tutmaya karar verdik. Şayet okurlar bu tutumumuza hak verirse belki Gabo da bizi affeder. Bunun mümkün olduğuna güvenimiz tam diyorlar. Yani onların da aslında içi ve vicdanı anladığım kadarıyla çok rahat değil.
Şimdi bizim nabzımızı mı tutuyor o zaman?
Şimdi şöyle bir şey var. Ben az önce de söyledim. Ben buraya çok çok mutlu geldim. Çünkü çok sevdiğim bir yazarın taze bir metnine kavuşacağım. Okur açısından bakarsak, okur yanından bakarsak bence bütün okurlar şu anda dünyada heyecan ve mutluluk içindeler. Yayın evlerine dönüp bakarsak onlar belki daha da mutlular.
Tabii ki.
Değil mi? Yani Marquez gibi bir ustanın 10 yıl sonra böyle bir şeyle yeni romanı çıkıyor. Harika. Ve bu bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki yayıncısını da mutlu etmiştir. Çünkü çok satacak. Bunun aslında utanacak, ayıplanacak bir yanı yok. Çünkü her yayın evi sonuçta ticari bir müessese. Ve onlar kitapları tabii ki kar etmek için basıyorlar. Dolayısıyla Marquez burada bir şey. Yani okur için çok güzel. Bir sevinç kaynağı. Yayın evi için bulunmaz bir fırsat. Ama gelin görün ki artık Marquez hayatta değil. Ki yani eser ona ait. Yani dönüp ona sorma şansımız yok.
Peki o eserin şu anda telif hakları Rodrigo ve Garcia'da mı?
Evet yani şu anda yasal olarak öyledir.
Tamam.
Vasi olarak Rodrigo ve Gonzalo da olmalı. Gonzalo ve onlar buna izin veriyorlar. Şimdi bunun başka örnekleri de var. Mesela Kafka'yı en bilinen örnek olarak anlatabiliriz. Kafka henüz 41 yaşındayken veda ediyor yaşama ve dönüşüm. İşte Gregor Samsa'nın bir sabah uyanıp kendini kara fatma olarak bulması özüyle bildiğimiz romanı ve biliniyor. Fakat ölmeden önce yazdığı üç romanı çok yakın bir arkadaşı, aynı zamanda da yayıncısı olan Max Brod'a emanet ediyor. Ve aynı şekilde diyor ki, hatta yani Marquez'in öyle bir vasiyeti yok. Bunları diyor yok et, yak. Yani o kadar kesin bir şekilde yok edilmesini söylüyor. Bu söz ettiğimiz üç kitap Dava, Şato ve Amerika. Yani Kafka'nın bugün bütün dünyada ve Türkiye'de milyonlarca satan eseri.
Dava.
Evet yani şimdi burada şey çok tartışılıyor. Bu Max Brod aslında Kafka'ya ihanet mi etti? Yoksa dünya edebiyatına müthiş bir katkı mı sundu?
Tabii.
Hangisi doğru? Yani ama bakarsanız hakikaten yani Kafka'nın isteği bunların yok edilmesi. Muhannesi neydi onu bilmiyoruz. Yani içine mi sinmedi bu metinler? Henüz hamlardı, daha işleyecek miydi, değiştirip dönüştürecek miydi bunları?
Ama bizi tatmin etti.
Böyle bir şey bilmiyoruz. Yani bizi elbette tatmin etti. Ben şimdi Marquez'in şey Ağustos'ta görüşürüzünden de herkesin tatmin olacağından yana hiç kuşkum yok. Çünkü çok başka türlü bakacağız ona artık. Çok kıymetli bir emanet gibi bakacağız. Miras gibi bakacağız. Ama yine de hani müellif denen bir şey var. Yani o eserin sahibi Marquez acaba hani ruhlar alemi olsa nasıl bir tepki verir? Yani şu akşam yattığı yerde huzur içinde mi yatacak yoksa şöyle bir çevrilip dönecek mi adamcağız? Bunu bilmiyoruz. Bunun bizde de çok örnekleri var. Mesela Oğuz Atay. Oğuz Atay'ı da çok genç yaşta kaybetti. 43 yaşında. İşte tutunamayanlarla bilinir. Oğuz Atay ölmeden önce büyük bir çalışmaya girmişti. Projenin adı da Türkiye'nin Ruhu. Yarım kalan bir kitap. Eylem Bilim olarak ölümünden 21 yıl sonra kızı Özge'nin izniyle yayınlandı. Hatta öyle hazindir ki yani Eylem Bilim'in sonu. Normalde hani bir cümle nasıl biter? Yani bir noktayla en alışıldık şekilde noktalama işaretle biter. Bir virgülle bitebilir hatta. Bir üç noktayla, bir ünlemle, bir soru işaretiyle biter. Fakat Eylem Bilim'in sonunda bu noktalama işaretlerin hiçbiri yok. Yani Oğuz Atay onu bile koyamadan belli ki masasında kalkmış ve vefat etmiş. Şöyle bitiyor. İşte dedim, eğlenip gidiyoruz işte. Gazetede resmini gördüm dedi. İsmimi dedim. İşte ismimi, resmimi. O kadar. Bir nokta yok, virgül yok, hiçbir şey yok. O kadar yarım kalmış bir metin. Şimdi elbette çok kıymetli. Elbette herkes, hepimiz çok heyecanlandık Eylem Bilim'i kucakladığımızda. Ama acaba etik mi? Diye düşünmeden edemiyorum. Aynı şekilde Sevgi Soysal. Yine çok genç yaşta, yani 40 yaşında kaybettiğimiz kıymetlerden biri. Onun Hoş Geldin Ölüm adlı kitabı. Yine kızları tarafından yayın izniyle yayınlandı. Sadece 29 sayfa kitaptaki sayfa sayısı.
Basım sayısı var mı?
Yani elimdeki üçüncü baskı olarak görünüyor ama 2018'miş. 2005'ten beri yayınlanıyor. Sevgi Soysal'ın radyo konuşmalarıyla birleştirerek hatta basıldı. Çünkü 29 sayfalık biliyorsunuz bir kitap olmaz. Yani o broşür gibi, bir kitapçık gibi bir şey olur. Bu metin özellikle benim içimi çok çok burktu. Yani orada 7 tane kadın, 8 tane erkek kahraman vardır. İşte Hüsrev, Ömer, Sema adlarında. Yani acaba Sevgi Soysal devamını getirebilseydi bu romanın ne olacaktı o kahramanlar? Yani sadece roman yarım kalmıyor. Orada kahramanlar da yarım kalıyor. Onların kaderi, hayatlar da yarım kalıyor. Ve ben bunun üstüne Hoş Bulduk Hayat diye Sevgi Soysal'a adıyla da selam gönderen bir roman yazdım. Ve bütün bu romanın yarım kalmış, hayatları yarım kalmış kahramanlarına ödünç aldım.
İthaf ettim.
Biraz ben öyle olsun istedim. Biraz da denk geldi doğrusu. Tam da 8 tane kadın, 7 tane erkek kahramanı var.
Hoş geldin ölümden. Evet, sonra
Hoş Bulduk Hayat'a.
Hoş Bulduk Hayat. Çok
orada
güzel.
Bu adları kullandım. Hatta bir yerinde çok küçük bir Daren'de geçer. Malatya'nın bir ilçesi biliyorsunuz Daren'de. Özellikle romanda gereken kasabayı da Daren'de yaptım. Bu sayede Daren'de hakkında çok geniş bilgilere ulaştım. Oradaki doğal güzellikler tabii bir sürü şey öğrendim. Öyle bir romanla Sevgi Soysal'ın bu yarım kalmış romanını hem de orada yarım kalmış hayatları tamamlamayı kendime görev edindim. Yani aslında benim tarafımdan bakacak olursanız tabii şimdi okur olarak da bakıyorum ama yazar olarak baktığımda
ben de şimdi onu soracaktım size.
Bu tür yarım kalmış metinlere çok üzülüyorum.
Siz ne
önce
yapacaksınız?
Ben ne yapacağım? Ya, ben onun önemini şimdiden alıyorum.
Sonra
tabii şimdi gerçek var. Hepimiz ölümlüyüz. Üstelik de yani üretmeyi sürdüren bir insanın masasında mutlaka
yarım bir şeyler kalacak.
Yarım bir şeyler kalır. Kaç yaşında olursa olsun. Tabii. Yani Marquez'in de işte 86 yaşında kalmış. Çok yakın zamanda yitirdiğimiz benim için çok büyük bir boşluktur edebiyat dünyası için ama Firuza'nın da bence masasında yazılmış yarım kalmış bir şeyler vardır. Ben olmasın diye bir kere yazıp içime sinmeyen bir metinse atıyor hemen musunuz? Yok ediyorum. Hemen yok ediyorum. Arkamda hiçbir şey o konuda bırakmak istemem. Yani bu bilgisayarsa zaten daha kolay. Yani bir tuşa bastığınızda siliniyor. Ama aldığım bir çıktıysa ya da el yazısıyla yazılmış bir şeyse onu hemen yırtıp yakıp çöpe atıyorum ve yok ediyorum. Yani öyle içime sinmemiş tek bir satır benim evde çalışma odamda bulamazsınız.
Evet.
Ama demin dediğim gibi
bu konuları uzaktan izliyorum diyorsunuz.
yazmaya başlayıp da yarım kalacak bir şey olur mu? Onu ona ben karar veremem.
Ha, doğru söylüyorsunuz.
Tanrı'nın bileceği bir
öyle
şey.
Öyle bir noktada ne yaparsınız?
Şöyle oldu.
Hani,
bu
tıpkı Oğuz
çok
Atay'ın
ilginçtir.
Gibi böyle
Hoş Bulduk Hayat'ı yazdığım yani yarım kalmış metin üstüne çalıştığım bir dönemde tam da pandemi yaşadık. Ve evlere kapandık. Bir yandan tabii eve kapandım. Mutluyum çünkü daha rahat yazıyorum, işe gitmiyorum ya da uzaktan çalışıyorduk ama yani daha bol vaktim vardı, daha üretken olduğum bir dönemdi. Ama şöyle başımı çevirip pencereden dışarıya baktığımda da doğrusu bir korku kokusu alıyordum. Çünkü sapır sapır ölüyordu insanlar. Yakın çevremizden öyle haberler alıyorduk. Ve o zaman işte bana bir korku geldi. Yani ya ben de bu virüsten etkilenirsem ve bu romanı bitiremeden ölürsem ne olur? Çünkü üstelik de yazdığım roman tam da yarım kalmış bir roman üzerineydi. Yazdığım böyle ince işçiliğini bitirdiğim titiz bölümlerin dışında kalan, yani finali henüz yazamamıştım. Böyle çala kalem diyebileceğim gibi bir akış gibi bir özet gibi hızlı notlar aldım. Ve onu editörüme gönderdim.
Evet.
Hatta sevgili Duygu bizi dinliyorsa şimdi gene kızacaktır, bana çok kızdı. Ya dedi Atilla abi ne yapıyorsun, niye öleceksin, bitireceksin bu romanı? Yok dedim, yani bu roman yarım kalırsa bunu ancak sen tamamlayabilirsin. Çünkü ortak çalışılmış, uzun süre ortak çalışılmış bir editör aslında yazarın bütün üslubunu alır. Yani o romanı ondan daha iyi bitirebilecek, tamamlayabilecek hiç kimse yoktur.
Onun için bir editörden bunu bilmiyordum. Bir editörden
bunu bekleyebiliriz.
Öyle mi?
Evet, yani bir başkasından bekleyemem bunu. En yakınımdan mesela bir oğlumdan da bekleyemem.
Tamam, bunu anlıyorum. Yani ama hakikaten bunu beklersiniz.
Ben beklemiştim.
Sadece düzeltmeyi.
Tabii editörlerin şeyler... görev tanımı içinde böyle bir şey yok.
Onu şimdi diyecektim.
Yeniden onlara bir görev tanımı biçmeyelim. Onlar yazılıp bitmiş metin yayına hazırlarlar. Tabii yani dil açısından, mantık açısından herhangi bir hata varsa uyarırlar.
Metni yeniden yoğururlar.
Ama tabii yani böyle çok özel bir durumdu. Şimdi pandemi de çok özel bir durumdu. O da bizim başımıza geldi. Yani
tabii, değil mi?
O yüzyılda bir yaşanan bir şey biz yaşadık. Evet. Bizim kuşak yaşadı. Dolayısıyla öyle bir panikle ben hani editörüme böyle bir görev takdim ettim. O da bana kızarak ama böyle bir şey olsa tabii ki yapabileceğini söyledi.
Gerek olmadı.
Gerek
neyse,
olmadı. Evet. Burada şu an onları konuşabiliyorsan.
Evet,
belli ki ben bu romanı tamamlamışım.
Çok
kendi başıma yayınlamışım. Ama tabii bitmiyor. Yani şu anda da yine yazmakta olduğum masada metinler var. Yani bunları içime sinmezse yırtıp yok ederim.
Tamam.
Ama yarın öbür gün hani şöyle bir kapı çalınır da gidecek olur. Onlar yarım kalırsa yayınlansın istemem.
Evet. Peki Göksel Hocam siz yazıyor musunuz?
Ben birazcık bu konularda kıskanç bir adamım. Aslında çok böyle zaman zaman bazı projeler nedeniyle birçok dostum, arkadaşım hani beraber şunu yapalım, sende ne hikayeler vardır gibi.
Evet.
Ben bu konularda işin iki bölümü var. Birincisi kendimle ilgili bir kısım. Ben çok kıskancım.
O öyküyü
benim bildiğim biçimiyle dünyada hiç başka kimse bilmiyor.
Tamam.
Başka kimse de
bilmiyor. Paylaşmak istemiyorum. Paylaşmak istemiyorsunuz.
Bir tek ben
bileyim. Anladım.
Yani çünkü o şekliyle yani o anlatış şekliyle, o hüznüyle, o duygusuyla, o sıradaki onun davranışlarıyla ilgili bir tek ben biliyorum. Böyle bir kıskançlığım var. Bunu başkası bilsin çok istemiyorum. İkinci kısmı birazcık daha ahlaki bir sorun.
Nedir?
Yani ben benim bildiğim öyküleri isim de değiştirirsem, yaş da değiştirirsem, yani bir sürü şeyde de, mekan da değiştirirsem, bir yerlerde okuyor olmayı ya da seyrediyor olmayı çok doğru bulanlardan değilim. Yani çok cazip öyküler olabilirler. Haklısınız, biz ruh hekimleri çok sıra dışı öykülere tanıklık ediyoruz.
Tabii.
Ve yani bunlar son derece renkli, son derece cazip, herhangi bir insanın sıradan aklına gelmeyecek şeyler olabilirler. Ama onu birileri yaşadılar. Ve oralarda ne kadar görünüp, oralarda ne kadar okunup okunmamasıyla ilgili tasarrufun bana ait olduğunu düşünmüyorum. O benim bilgi, bana ait bir şey değil.
Peki izin alarak bunu yapmak istemez miydiniz?
Hiçbir şekilde yapmak istemem. İzin bile almak istemem.
Anladım.
Ben kabaca.
Bu da sizin yani, prensibiniz.
Evet, kabaca izin bile almak istemem. Çünkü ben hani gerçekten o bilginin bana bunun için verildiğini, yani tedavi için ya da kendisini ifade etmiş olmak için ya da boşaltmak için verildiğini, o amacın orada ulaştı, bitti.
Tabii, orası
bunun
öyle.
Bunun yayınlanması, işte seyredilmesi, okunması, resmedilmesi, o kısmı ile ilgili benim düşüncem bu. Hani bütün meslektaşlarım benzer şeyler düşünürler mi emin değilim.
Ama mesela bir dış kapının mandalı, bir okuyucunuz olsaydım ben, bir okurunuz olsaydım, siz yazmış olsaydınız, açıkçası oradaki hikayeden kendime ders çıkarıp ben de yolumu ona göre düzenlemeyi tercih ederim. Yani pek çok şeyin önüne geçebilme gücünüz de var
yani
aslında.
Kıskanç olmayan psikiyatrist bulacaksınız.
Ama onlar yani, da var.
Bu ilkeli davranışınız için yayın bitince ben sizi alnınızdan öpeceğim. Çünkü az önce ne dedik? Yani çok satar olmanın bir takım karşılıkları var. Yani bu söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıp çok satan ve çok izlenen meslektaşlarınız var. Ama ben de sizin yanınızda durduğum için
ben
gerçekten yayından sonra alnınızdan öpmeyi düşünüyorum.
Bu yönde kullanıyorum. Hiçbir şekilde hani bu tercihim bu bu şekilde kullanmış olmaktan hiçbir zaman için hani sıkıntı yaşamadım bu konudaki baskıların hiçbir, hep gülüp geçtim, eğlendim. Aa, çok hikaye var tabii, aman bir gün ben sana anlatırım gibi komiklikler yaparak eskilerle geçiştirdim bunları tamamını.
Hepsi bende gizlidir diyorsunuz.
Ama çok seviyorum. Hani,
tamam, bir hekim, psikiyatrist gizliliği sizinki.
Şey, o hani insanı biraz, bence bu mesleğin ketum yapması gereken bir şey var. Karım 20 tane arkadaşını ben görüyor olabilirim. Hiçbirini bilmez.
Tabii, anlıyorum.
Bu kadar net. Yani o geldi sana selam söylüyor da demem.
Tamam. Çok
yani
güzel.
Onu bile söylemem. Harika. Yani bu benim için önemli bir şey. Umarım hani yetiştirdiğim diğer asistan arkadaşlarımız için de önemli olmaya devam ediyordur.
Çok kıymetli.
Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Bütün yazarlar...
Siz onu alından öperken mi acaba söylediniz?
Bitiyor mu? 16.55. Hay Allah, ne çabuk geçti yine.
Devam
ne hoş sohbet sokağı bu. Zaman ve mekan ne çabuk akıp gidiyor elimizin altından.
Dünya tatlısı iki sohbeti seven insan olunca güzel geç. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Göksel Bayan ve yazar Atilla Şenkon'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Sefa Aktan'a çok teşekkürler. Didem Güner, Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu da bayağı bir iş yaptım bir saattir. Hoşçakalın.